Ayrım 45.
Bu konuşmadan güç alan Don Cesare yeğenine gidip üzüntüden hastalanan babasının yaşamının ellerinde olduğunu bildirdi. General aylardan beri hiçbir sarayda görünmemişti. Clelia takma bir at altında Torino dolaylarındaki bir köyde gizlenen babasını gidip görmek istedi. Çünkü general kendisini yargılayabilmek amacıyla Parma Sarayı'nın geri verilmesini Torino Sarayı'ndan istediğini sanıyordu. Genç kız babasını hasta ve hemen hemen delirmiş bir halde buldu. O akşam Fabrice sürekli olarak ayrıldıklarını bildiren bir mektup yazdı. Tıpkı sevgilisinin karakterinde olan Fabrice o mektubu alınca Parma'dan 10 fersah uzakta dağlarda bulunan Valeria Manastırı'nda inzivaya çekildi. Clelia ona 10 sayfalık bir mektup yazmıştı. Genç kız vaktiyle onun rızası olmadan Crescenzi Markisi ile evlenmemeye yemin etmişti. Şimdi ondan bu izni istiyordu. Fabrice de en temiz arkadaşlık duygularıyla dolu bir mektupla bu izni Valeria'daki inzivasının ta derinlerinden ona verdi. İtiraf edelim ki arkadaşça tonu kendisini pek sinirlendiren o mektubu alınca Clelia düğün gününü bizzat kendisi saptadı. Düğün şenlikleri o yıl Parma Sarayı'nı ışıldatan parlaklığı daha da artırdı. 5. Ronus Ernest aslında pek cimriydi. Ne var ki çılgınlar gibi tutkundu ve düşesi saraya bağlamayı umuyordu. Oldukça yüklü bir parayı kabul edip şenlikler düzenlemesini annesinden rica etti. 1. Nedim'e bu zenginlik artışından kusursuz biçimde yararlanmasını bildi. O kış Parma'daki şenlikler Milano Sarayı'nın ve iyiliği nedeniyle anılardan uzun süre çıkmayan İtalya Kral Naibi o sevimli Prens Eugen'in güzel günlerini anımsattı. Başpiskopos yardımcısı görevlileri Fabrice'i Parma'ya geri çağırmıştı. Ama dindarlık nedenleriyle koruyucusu Monsignor Landriani'nin Başpiskoposluk Sarayı'nda kendisine zorla kabul ettirdiği küçük dairede inzivasını sürdüreceğini bildirdi. Ve yanına bir tek uşak alarak gidip oraya kapandı. Böylece sarayın o birbirinden parlak şenliklerinden hiçbirine katılmadı. Bu da ona gelecekteki piskoposluğunda ve Parma'da muazzam bir ermişlik ünü sağladı. Sadece derin ve umutsuz üzüntünün Fabrice'i esinlendirdiği bu inzivanın beklenmedik bir etkisi oldu. Fabrice'i oldum olası seven, aslında onu kendine yardımcı almayı düşünen o iyi yürekli başpiskopos Landriani ona karşı biraz kıskançlık duydu. Başpiskopos pek haklı olarak İtalya'da alışıldığı üzere saraydaki bütün şenliklere katılmak zorunda olduğunu sanıyordu. Böyle durumlarda büyük tören giysilerini kuşanıyordu. Bu da aşağı yukarı katedralin korosunda görülenin aynısıydı. Sarayın sütunlu bekleme salonunda toplanan yüzlerce uşak ayağa kalkıp efendi hazretlerinden kendilerini kutsamasını istemekten geri kalmıyorlardı. O da durup onları kutsamayı kabul ediyordu. İşte böyle yüce bir sessizlik anında Monsignor Landriani, "Bizim başpiskopos balolara gidiyor, Monsignor Del Dongo ise odasından dışarı çıkmıyor," diyen bir ses işitti. İşte o andan sonra Fabrice'in başpiskoposlukta yararlandığı lütuf sona erdi. Sadece Clelia'nın evlenmesi sonucu içine gömüldüğü umutsuz üzüntüden kaynaklanan bütün bu davranış yalın ve yüce bir dindarlık olarak kabul edildi. Bütün sufular en çılgın, en akıl almaz övünmenin yüze çıktığı ailesinin soy kütüğü çevirisini adeta aydınlatıcı bir kitap gibi okuyordu. Yayımcılar Fabrice'in portresinin bir taş basmasına yayınladılar. Birkaç gün içinde tükeniverdi. Bunları özellikle halk takımı kapışmıştı. Oysa ressamı bilgisizliğinden ancak piskoposların resimlerinin çevresinde bulunabilecek ve bir piskopos yardımcısının asla hakkı olmayan süslemeleri Fabrice'in çevresine çizmişti. Başpiskopos bu resimlerden birini gördü ve artık öfkesi sınır tanımaz hale geldi. Hemen Fabrice'i çağırdı. Ona sert ve hırsın kimi zaman oldukça kabalaştırdığı terimlerle en acı sözleri söyledi. Çok iyi tahmin edileceği gibi Fabrice'in böyle bir durumda Fenelon'un davranacağı gibi davranmak için hiçbir çaba harcamasına gerek yoktu. Elinden gelen bütün alçak gönüllülükle ve bütün saygısıyla başpiskoposu dinledi. Yaşlı rahip konuşmasını bitirince de Fabrice ilk tutuklandığı sırada Moskva Kontu'nun emriyle yapılan bu soy kütüğü çevirisinin bütün öyküsünü ona anlattı. Bu çeviri modern düşüncelerle yayınlanmıştı. Bu da ona her zaman kendi durumundaki bir insan için pek uygun görünmemişti. Portreye gelince birincisinden olduğu gibi ikinci basımından da tamamıyla habersizdi. Kendisi inziva derken basımcı başpiskoposluktaki adresine ikinci baskısı yapılan bu portrelerden 24 tane gönderince o da uşağını yollayıp bir 25.sini aldırmıştı. Böylece resimlerin 20 meteliğe satıldığını öğrenince 24 resmin karşılığı olarak 100 frank göndermişti. Bütün bu düşünceler gönlünde daha başka üzüntüler bulunan bir adam tarafından en aklı başında bir biçimde açıklanmış olmasına karşın başpiskoposun öfkesini adeta çılgınlık sınırına getirdiler. Yaşlı rahip Fabris'i iki yüzlülükle suçlamaya kadar gitti. Fabris içinden işte ayak takımı insanlar böyledir. Hatta akıllı oldukları zaman bile diye geçirdi. O sıralarda Fabris'in çok ciddi bir kaygısı vardı. Gelip San Severino sarayına yerleşmesini ya da hiç değilse birkaç kez kendisini ziyaret etmesini isteyen halasının mektuplarıydı bunlar. Fabris oraya gitse, Crescenzi Markisi'nin evlenmesi vesilesiyle verdiği görkemli balolardan söz edileceğini kesinlikle biliyordu. Oysa genç adam kendini ele vermeden buna katlanabileceğinden pek emin değildi. Düğün töreni yapıldığında Fabris uşağına ve başpiskoposlukla ilişkide bulunduğu kimselere kendisine asla tek bir söz bile söylememelerini sıkı sıkı tembih ettikten sonra mutlak bir sessizliğe çekileli tam bir hafta olmuştu. Bu durumu öğrenen Monseigneur Landriani Fabris'i her zamankinden çok daha sık çağırdı ve onunla uzun uzun konuşmak istedi. Hatta başpiskoposluğun kendi ayrıcalıklarına aykırı davrandığını ileri süren kırsal yörelerin piskoposluk kurulu üyeleriyle tartışmalara bile zorladı onu. Fabris bütün bunları kafasında daha başka düşünceler bulunan bir kimsenin ilgisizliğiyle karşıladı. Kendi kendine, tarikat üyesi olsam benim için daha iyi olurdu, diyordu. Valea kayalıklarında daha az acı çekerdi. Fabris halasını görmeye gitti. Onu kucakladığında gözyaşlarını tutamadı. Düşes onu çok değişmiş buldu. Aşırı zayıflığı nedeniyle daha da irileşen gözleri kafasından dışarı fırlamış gibi görünüyordu. Kendisinin de o kadar çelimsiz, o kadar mutsuz bir görünüşü vardı ki o küçük kapkara ve hava dökülmüş basit rahip giysileri karşısında daha ilk anda Düşes de gözyaşlarını tutamadı. Ama bir dakika sonra o yakışıklı delikanlının görünüşündeki değişikliğe Clelia'nın evlenmesinin neden olduğunu düşününce neredeyse başpiskoposunkine eşit ama daha da ustalıkla bastırılmış bir öfkeye kapıldı. Düşes büyük bir acımasızlıkla Crescenzi Markisi'nin verdiği o güzel baloları betimleyen pek sevimli kimli ayrıntıları uzun uzun anlattı. Fabris hiç karşılık vermiyordu. Ama çırpıntılı bir tavırla gözleri biraz yumuldu. Yüzü olduğundan daha da sarardı. Oysa başlangıçta böyle bir şeyin olabileceği olanaksız görülürdü. Bu şiddetli acı anlarında sarılığı yeşile dönüşüyordu. Mosca Kontu çıka geldi. Gözleriyle gördüğü ve kendisine olanaksız gibi gelen şey Fabris'in kişiliğinden kaynaklandırmaktan geri kalmadığı kıskançlıktan kurtarıvermişti. O becerikli adam Fabris de dünyevi şeylere karşı biraz ilgi uyandırmak için en ince ve en becerikli deyimleri kullandı. Kontun Fabris'e oldum olası derin bir saygısı ve oldukça da sevgisi vardı. Bu sevgi artık kıskançlık tepkisiyle karşılaşmadığından o anda neredeyse özveriye dönüştü. Kont içinden gerçekten de o güzel, o imrenilecek mevkiin bedelini iyi ödedi diyordu Fabris'in bütün başından geçenleri düşünerek. Prensin düşese gönderdiği Parmesan'ın tablosunu gösterme bahanesiyle Kont Fabris'i bir kenara çekti. Buraya bakın dostum, şimdi erkek erkeğe konuşalım. Herhangi bir şeyde size bir yararım dokunabilir mi? Size sorular yöneltebileceğimden çekinmeyin sakın. Aman canım, para bir işinize yarayabilir mi? Yetki size yararlı olabilir mi? Konuşun, emrinize amadeyim. Yazmayı yeğlerseniz çekinmeyin, yazın bana. Fabris Kont'u büyük bir sevecenlikle öptü ve tablodan söz etti. Kont ciddi konulara dokunmayan konuşmasına dönerek, sizin davranışınız en ince siyasanın bir başyapıtı dedi. Kendinize hoş bir gelecek hazırlıyorsunuz. Prensin size saygısı var, halk sizi çok seviyor. Hava dökülmüş küçük kara giysiniz, Monseigneur Landriani'nin uykusunu kaçırıp gecelerini zehir ediyor. Benim bu tür işlere karşı bir yatkınlığım vardır ama size yemin edebilirim ki gördüklerimi mükemmelleştirmek için size hangi öğüdü vermem gerektiğini bilemeyeceğim. 25 yaşında toplumda attığınız ilk adım sizi mükemmelliğe ulaştırıyor. Sarayda sizden çok söz ediliyor. Bu yaşınızda bu eşsiz saygınlığı neye borçlusunuz biliyor musunuz? Havu dökülmüş küçük kara giysiye. Bildiğiniz gibi düşesle ben Po Irmağı kıyılarında ormanın ortasındaki o güzelim tepedeki Petrarca'nın eski evini hala elimizden çıkarmadık. Eğer bir gün gelir de kıskançlığın kötü küçük oyunlarından usanacak olursanız ünü sizinkini artıracak olan Petrarca'nın ardılı olabilirsiniz. Kont inzivaya çekilmiş bu keşiş suratında en küçük bir gülümseme yaratmak amacıyla kafasını zorluyordu ama bunu bir türlü başaramadı. Değişikliği daha da çarpıcı hale getiren de şuydu. Son zamanların dışında Fabris'in yüzünde bir kusur görülüyor idiyse o da kimileyin yerli yersiz haz ve neşe ifadesinin dışa vurulmasıydı. Kont inzivaya çekilmiş olmasına karşın prensesin doğum günü olan gelecek cumartesi günü sarayda görünmemesinde belki de bir yapmacık bulunduğunu düşünebileceğini söylemeden Fabris'in gitmesine izin vermedi. Bu sözcük bir hançer gibi Fabris'in yüreğine saplandı. Ulu tanrım diye düşündü. Ne ettim de bu saraya geldim. sarayda gerçekleşecek karşılaşmayı ürpermeden düşünemiyordu. Bu fikir bütün öbürlerini silip süpürdü. Başvurabileceği tek çarenin belki de tam salon kapıları açılırken saraya gitmek olduğunu düşündü. Gerçekten de o büyük balo gecesi Monseigneur Del Dongo'nun adı ilk bildirilenlerden biri oldu. Prenses de Fabrice olabilecek en büyük saygınlıkla karşıladı. Genç adamın gözleri duvar saatine saplanmıştı. Bu salona gelişinin tam 20. dakikasını gösterdiği anda izin isteyip çekilmek için ayağa kalktığında prens annesinin dairesine geldi. Fabrice prensi bir iki övgü sözü söyledikten sonra ustalıklı bir manevrayla tam kapıya yaklaştığı sırada 1. Nedime'nin düzenlemesini çok iyi bildiği o önemsiz saray olaylarından biri genç adama engel oldu. Görevli mabeyinci peşinden koşup prensle vist oynamak üzere kendisinin seçildiğini bildirdi. Parma'da bu çok önemli ve piskopos yardımcısının toplumda işgal ettiği konumun çok üstünde bir onurdu. Vist oynamak başpiskopos için bile erişilmez bir onurdu. Mabeyincinin sözlerini işitince bütün saray adeta Fabrice'in başına yıkıldı. Herkesin önünde bir rezalet çıkarmaktan ölesiye nefret etmesine karşın aklından bir an için gidip ani bir baş dönmesi hissettiğini söylemek geçti. Ne var ki oyundan daha da beter sorular ve geçmiş olsun dilekleriyle karşılaşacağını düşündü. O gün konuşmaktan nefret ediyordu. Bereket versin ki genç rahipler tarikatının başkanı prensese saygılarını sunmaya gelen önemli kişiler arasında bulunuyordu. Çok bilgili ve fontanaların, duvoizinlerin eşiti olmaya layık olan bu rahip salonun uzak bir köşesine çekilmişti. Fabrice hemen giriş kapısını göremeyecek biçimde onun karşısına dikilip uzun uzun tanrı bilimden söz etti. Ne var ki Sayın Crescenzi Markisi ve Sayın Markiz'in adlarının bildirildiği kulaklarının işitmesine bir türlü engel olamadı. Fabrice beklediğinin tersine şiddetli bir öfke duygusuna kapıldı. İçinden eğer Borsova Serra olsaydım, 1. Sforza'nın generallerinden biriydi bu, diye düşündü. Bu hantal markeyi hem de o mutlu günde Clelia'nın verdiği o fil dişi saplı küçük hançerle bıçaklar, benim bulunduğum bir yere markizle gelmek üstahlığında bulunması gerekip gerekmediğini öğretirdim ona. Fabrice'in yüzü o kadar allak bullak olmuştu ki genç rahiplerin başkanı ona, ''Ekselansları rahatsızlandılar mı yoksa?'' diye sordu. ''Fena halde başım ağrıyor. Bu ışıklar beni rahatsız ediyor. Prensin vist partisine seçildiğim için duruyorum burada.'' Bir kent soylu olan genç rahipler başkanı bu sözleri işitince o kadar şaşırdı ki ne yapacağını bilemeden Fabrice'i selamlamaya başladı. Genç rahipler tarikatının başkanından çok daha başka türlü heyecanlanan Fabrice de garip bir coşkuyla konuşmaya başladı. Arkasında büyük bir sessizliğin oluştuğunu hissediyordu ama bakmak istemiyordu. Ansızın kürsünün üzerine bir keman yayıyla vurdular. Bir giriş çalmaya başladı ve ünlü bayan P. Cimarosa'nın şu pek ünlü aryasını söylemeye başladı. Quel pupi tenere. Fabrice ilk ezgilerde iyi dayandı ama az sonra bütün öfkesi dağıldı. Büyük bir gözyaşı dökme gereksinimi duydu. Ulu Tanrım diye geçirdi aklından ne gülünç bir sahne, üstelik de rahip giysilerimle. Kendinden söz etmenin daha akıllıca bir iş olduğunu sandı. Genç rahipler tarikatının başkanına, bu dayanılmaz baş ağrıları eğer bu akşamki gibi engellemeye kalkışırsam dedi, sonunda benim durumumdaki bir adamı dedikoducuların diline düşürebilecek gözyaşları nöbetine dönüşür. Bu nedenle size bakarak ağlamama ve gözyaşlarıma fazla önem vermemenizi rica ederim sizden. Genç rahiplerin başkanı, bizim Katanzara bölgesinin baş rahibinde de aynı rahatsızlık var dedi ve alçak sesle bitmez tükenmez bir öyküye başladı. O bölge başkanının akşam yemeklerine ait ayrıntıları söz konusu eden o öykünün gülünçlüğü Fabrice'i gülümsetti. Böyle bir şey uzun zamandan beri başına gelmemişti. Ama az sonra genç rahipler tarikatının başkanı dinlemez oldu. Bayan P. tanrısal bir sanatla Pergolesi'nin bir aryasını söylüyordu. Prenses modası geçmiş müziği severdi. Fabrice'in 3 adım ötesinde hafif bir gürültü oldu. Genç adam da o akşam ilk kez olarak gözlerini çevirip baktı. Parkenin üzerinde o küçük gürültüye neden olan koltukta Crescenzi Markiz'i oturuyordu. Genç kadının yaşlarla dolu gözleri kendisininkilerden hiç de daha iyi durumda olmayan Fabrice'in gözleriyle karşılaştı. Markiz başını önüne eğdi. Fabrice ona bakmayı birkaç saniye daha sürdürdü. Elmaslar içindeki o başla tanışıyordu. Ama bakışları öfke ve küçümseme ifade ediyordu. Sonra da içinden... Ve gözlerim bir daha asla sana bakmayacaklar diye geçirerek tarikat başkanı rahibe doğru dönerek işte rahatsızlığım her zamankinden daha beter yakaladı beni bu kez dedi. Gerçekten de Fabrice yarım saatten fazla hüngür hüngür ağladı. Bereket versin ki İtalya'da alışıldığı gibi korkunç derecede başı gözü yarılarak çalınan Mozart'ın bir senfonisi Fabrice'in imdadına yetişti ve bu gözyaşlarını kurutmasına yardımcı oldu. Genç adam iyi dayandı ve gözlerini bir daha Crescenzi markizine çevirmedi. Ne var ki Bayan P. nokta nokta yeniden şarkı söyledi. Gözyaşlarıyla rahatlayan Fabius'un ruhu da kusursuz bir huzura kavuştu. O zaman genç adam yaşama başka gözlerle bakmaya başladı. İçinden onu hemen ilk anlardan itibaren tamamıyla unutabileceğimi mi ileri sürüyorum ki? Bu benim için olası mıdır diye düşündü. Sonunda şu fikre saplandı. İki aydan beri olduğumdan daha da mutsuz olabilir miyim? Üzüntümü hiçbir şey artıramayacağına göre onu görme zevkinden neden yoksun kalmalı? O bütün andları unutmuş hoppanın biri. Zaten bütün kadınlar aynı değil midirler? Ama göksel güzelliğe sahip olduğuna kim karşı çıkabilir? Beni adeta kinimden geçiren bir bakışı var. Oysa ben en güzelleri olarak kabul edilen kadınlara bakmak için çaba harcamak zorundayım. Peki ama neden kendimi hayran olmaya bırakmayayım? Hiç değilse bir an rahatlama sağlar bu bana. Fabius insanları biraz tanıyordu ama tutkular konusunda hiçbir deneyimi yoktu. Öyle olsaydı, boyun eğmesi gereken o bir anlık zevkin Clelia'yı unutmak için iki aydan beri harcadığı çabaları yararsız hale getireceğini düşünürdü. O zavallı kadıncağız baloya kocasının zoruyla gelmişti. Yarım saat sonra rahatsızlığını bahane ederek çekilmek istiyordu ama Marke hala pek çok arabanın geldiği bir sırada gitmek için arabasını getirtmesinin yakışıksız bir şey olacağını, hatta böyle bir davranışın prensesin verdiği balonun dolaylı bir eleştirisi olarak bile yorumlanabileceğini bildirdi. Marki bir de maiyet şövalyesi olarak herkes gidinceye kadar salonda prensesin emrinde bulunmak zorundayım diye ekledi. Pek safsakçı olan uşaklara verilecek emirler olabilir kuşkusuz. Prensesin basit bir şövalyesinin bu onuru elimden almasını ister miydiniz? Clelia ister istemez boyun eğdi. Fabius'u görmemişti. Onun baloya gelmeyeceğini umuyordu hala. Ne var ki tam konser başlayacağı sırada prenses hanımların oturmasına izin verince bu gibi işlerde pek becerikli olmayan Clelia prensesin yanındaki en güzel yerleri elinden kaptırdı. Salonun ta öbür ucuna Fabius'un sığındığı o köşeye kadar gelip bir koltuk aramak zorunda kalmıştı. Koltuğuna ulaşınca genç rahipler tarikatı başkanının böyle bir yerde pek garip kaçan giysileri gözüne çarptı. Clelia önce onunla konuşan sade bir kara giysi kuşanmış zayıf adamı pek seçemedi. Bununla birlikte gizli bir duygu bakışlarını o adamın üzerine çekiyordu habire. Burada herkesin üniforması ya da zengin nakışlarla bezenmiş giysileri vardı. Bu kadar basit giysili bu genç erkek kim olabilir acaba? Genç kadın büyük bir dikkatle ona bakarken bir hanım oturacağı sırada koltuğunu biraz gıcırdattı. Fabius başını çevirdi. O kadar değişmişti ki Clelia onu tanıyamadı. Genç kadın önce içinden... Şu adam ne kadar da ona benziyor, insanın ağabeyi diyeceği geliyor ama ben onun ağabeyinin kendisinden birkaç yaş büyük olduğunu sanıyordum. Oysa bu 40 yaşlarında bir adam diye geçirdi. Sonra Fabius'un bir ağız hareketinden onu ansızın tanıyıverdi. Zavallıcık ne kadar da acı çekmiş diye düşündü. Sonra da içtiği ant nedeniyle değil de acıyla bunalarak başını önüne eğdi. Clelia'nın yüreği sonsuz bir acımayla allak bullak olmuştu. 9 aylık tutukluluktan sonra bile Fabius bu halde değildi neredeyse. Clelia artık bir daha bakışlarını çevirmedi ama gözlerini tam olarak ondan yana döndürmemekle birlikte Fabius'un bütün hareketlerini görüyordu. Konser bittikten sonra Clelia Fabius'un tahtın birkaç adım ötesine yerleştirilen prensin oyun masasına yaklaştığını gördü. Fabius böylece kendisinden bir hayli uzaklaşınca genç kadın bir soluk aldı. Ne var ki Crescenzi markisi karısının tahttan o kadar uzak bir koltuğa oturtulmasına pek alınmıştı. Bütün gece boyunca prensesten 3 koltuk ötede oturan ve kocasının kendisine ufak tefek para borçları olan bir hanımı markizle yer değiştirmesi için razı etmeye uğraştı. Pek doğal olarak zavallı kadın karşı koyduğu için marki gidip borçlu kocayı buldu. O da eşine aklın acı sesini dinletebildi. Böylece en sonunda marki değiş tokuşu başarmanın sevinciyle karısını oturduğu yerden almaya gitti. Ona, ''Siz her zaman çok alçak gönüllü kalacaksınız.'' dedi. ''Ne diye böyle gözleriniz yerde yürüyorsunuz? Burada bulunduğuna pek şaşan ve herkesin de burada görmekten şaşırdığı o kent soylu hanımlardan biri sanacaklar sizi. O birinci Nedim'e çılgınlığın bundan başka bir şey yaptığı yok ki. Bir de Jacobin'in ilerlemesini geciktirmekten söz ediyorlar. Düşünün ki kocanız prensesin sarayında en önemli erkek konumunda bulunuyor.'' Cumhuriyetçiler sarayını hatta soylular sınıfını ortadan kaldırmayı başarsalar bile kocanız ülkenin en zengin adamı olarak kalacaktır. İşte siz bunu bir türlü anlamak istemiyorsunuz. Marki'nin karısını yerleştirme mutluluğuna erdiği koltuk prensin oyun masasının hemen 6 adım kadar ötesindeydi. Genç kadın Fabius'un sadece profilini görebiliyordu ama onu o kadar değişmiş buldu ki. Özellikle de eskiden hiçbir olayı bir şey söylemeden geçiştirmeyen Fabius'un şimdi yeryüzünde insanın başına gelebilecek her şeyin o kadar üstünde bir hali vardı ki. Clelia en sonunda şu korkunç sonuca vardı. Fabrice tamamıyla değişmişti. Kendisini de unutmuştu. Bu kadar zayıfladığına göre dindarlığından katlandığı sıkı oruçların etkisiydi bu. Clelia'nın bu üzücü düşüncesini yakınında bulunan herkesin konuşmaları doğruladı. Başpiskopos yardımcısının adı bütün ağızlardaydı. Kendisine yöneltilen bu eşsiz itibarın nedenini araştırıyorlardı. Onun gibi gencecik bir kimsenin prensin oyununa katılması ne demektir? İskambilleri atarken ve hatta ateşlerinin kağıtlarını keserken takındığı kibar kayıtsızlık ve azametli tavırlar hayranlık uyandırıyordu. Yaşlı başlı saraylılar "Aman canım, inanılır gibi değil" diye haykırıyorlardı. Halasının pek gözde olması onun tamamıyla başını döndürmüş. Ne var ki Tanrı'ya şükürler olsun bu uzun sürmez. Hükümdarımız bu küçük üstünlük havalarını, afra tafraları hiç sevmez. Düşes prense yaklaştı. Prensin konuşmasından ancak rastlantıyla birkaç sözcük işitebilecek biçimde oyun masasının bir hayli uzağında bulunan saraylılar Fabrice'in kıpkırmızı kesildiğini gördüler. Halası o azametli umursamazlık havaları konusunda kulağını bükmüş olmalı diye düşündüler. Fabrice Clelia'nın sesini işitmişti. Balo salonunu dolaşırken Maye Şövalyesi'nin eşine de birkaç söz söyleyen prensese yanıt veriyordu. Fabrice'in whist masasında yer değiştirmek zorunda kaldığı an gelip çattı. İşte o zaman tam Clelia'nın karşısına düştü. Böylece birkaç kez onu doya doya seyretme mutluluğuna erdi. Onun kendisine baktığını hisseden zavallı Markiz ne yapacağını bilemiyor, adeta eli ayağına dolaşıyordu. Birçok kez andının gereklerini unuttu. Fabrice yüreğinde olup bitenleri öğrenme isteğiyle gözlerini onun üzerine dikiyordu. Prensin oyunu bitince hanımlar yemek salonuna geçtiler. Bir parça kargaşalık oldu. Fabrice kendini Clelia'nın tam yanı başında buldu. Genç adam hala çok kararlıydı ama Clelia'nın kullandığı çok hafif bir parfümün kokusunu tanımıştı. Bu duyum kendi kendine söz verdiği her şeyi alt üst etti. Genç kadına yaklaştı. Sanki kendi kendine konuşuyormuşçasına bir ipek mendilin üzerine bastırıp Maggiore Gölü'nden ona gönderdiği Petrarca'nın o sonesinin iki dizesini okudu. Alçak sesle, "Halk beni mutsuz sanırken ben ne kadar mutluydum. Şimdi alın yazım değişti." Clelia bir sevinç coşkusuyla, "Hayır, beni unutmamış" diye düşündü. "Bu güzel ruh hiç de vefasız değil." "Hayır, değiştiğimi hiç görmeyeceksiniz. Bana sevmesini öğreten güzel gözler." Clelia Petrarca'nın bu iki dizesini içinden yinelemeye cesaret edebildi. Prenses yemekten sonra hemen çekildi. Prens onu dairesine kadar izlemişti. Bir daha da şölen salonlarına dönmedi. Bu haber yayılır yayılmaz herkes birden gitmek istedi. Bekleme salonlarında tam bir kargaşalık oldu. Clelia kendini Fabrice'in yanında buluverdi. Genç adamın yüzünden okunan sonsuz üzüntü Markiz'in yüreğini sızlattı. Ona "Geçmişi unutalım" dedi. "Bu arkadaşlık anısını saklayalım." Bu sözleri söylerken yelpazesini onun alabileceği biçimde tuttu. Birden Fabrice'in gözünde her şey değişti. Bir saniye içinde tamamıyla başka bir insan oldu. Hemen ertesi günden tezi yok, inzivasının sona erdiğini açıklayıp San Severino Sarayı'ndaki görkemli dairesine yerleşti. Başpiskopos prensin onu oyununa kabul etmekle gösterdiği iltifatın bu yeni ermişin büsbütün aklını başından aldığını söyledi ve bunun öyle olduğuna kesinlikle inandı. Düşes Fabrice'in Clelia ile anlaştığını gördü. Bu düşünce uğursuz bir vaadin anısının verdiği üzüntüyü artırınca sonunda düşese bir süre uzaklaşma kararını verdirdi.